Ayırım 2, sayfa 7, bölüm 1. Minnoş, minnoş diye seslendi yaşlı kadın. Sevgili kedisinin miyavlamasını duymuştu. Ama çağırmasına rağmen kendisi kadar yaşlı, siyah beyaz tüylü, azman kedisi bir türlü ortaya çıkmıyordu. Terliklerini sürte sürte rahmetli kocasının bir zamanlar yağlı boya resim çalıştığı ve atölye olarak kullandığı küçük odaya doğru yürüdü. Köşkün ufak fakat her zaman güneş alan bu aydınlık odası artık kullanılmamasına rağmen zemindeki eskimiş cilalı muşamba üzerine serili beyaz ayı postu, kedisi Minnoş'un en sevdiği yerdi. Kapıyı açık bulduğu her fırsatta odaya dalar, kocaman yaşlı vücudunu postun üzerine sererek hemen uykuya dalardı. 85 yaşındaki Süreyya Hanım, romatizmalı bacaklarının üzerinde sallana sallana eski atölye odasına doğru yürüdü. Tembel kedisi mutlaka postun üzerinde uyukluyor olmalıydı. Kapı aralıktı yine. Oraya kadar gitmektense kendisi kadar yaşlı hayvanın yanına gelmesi için mırıldandı. Pisi pisi, gel minnoş gel. Yürütme beni oraya kadar. Hadi çık ortaya miskin, mamanı vereceğim. Kedinin söylediklerini anlayacağını umarak bekledi. Sesini duymuş olmalıydı. Hınzır kedi. Ama romatizmadan sancıyan dizlerine inat çıkmıyordu ortaya. Aksiliği tutmuştu bugün. Odanın kapısının önüne kadar ağır ağır yürüdü kadın. Sonra damarları çıkmış, derisi büzüşmüş eliyle tutunarak kanadı geriye itti. Hayret, minnoş çok sevdiği ayı postunun üzerinde yoktu. Süreyya Hanım irkilerek mırıldandı. Minnoş, minnoş, neredesin kızım? Kedisinin bir insan gibi cevap vermesini, en azından miyavlamasını bekliyordu. Ama kedi görünürlerde yoktu. Sesi de çıkmıyordu. Etrafa bakındı, göremedi. Yaşlı kadının kendisinin de tıpkı kedisi gibi belirli alışkanlıkları vardı. Bu odadan başka bir yerde yatıp uyuyamazdı. Hezeran sırtlı kuş tüyü dolgu kanepenin minderleri de boştu. Yaşlı kadının hafifçe kaşları çatıldı. Minnoş'un miyavladığından emindi. Yanılmış mıydı yoksa? Duyduğu ses kedi miyavlaması değil miydi? Tembel kız ya salonda ayaklarının dibinde uyuklardı ya da burada. O da artık evden çıkamayacak kadar yaşlıydı. Dışarıya kaçmış olamazdı. Kapının önünde durup bekledi bir süre. Hangi cehenneme gitmiş olabilirdi bu hayvan? Yeniden endişeli bir ses tonuyla sadık kedisini çağırdı. Minnoş, minnoş, neredesin kızım? Hadi çık ortaya, uğraştırma beni. Yoktu kedisi, oysa aç olmalıydı. Süreyya Hanım saatin kaç olduğunu hatırlamaya çalıştı. Çıkaramadı. Etraf alacakaranlık olduğuna göre güneş batmak üzereydi. Az evvel salonda otururken içinin geçtiğini anımsadı. Fakat ne kadar şekerleme yaptığını kestiremedi. Birden salondaki guguklu duvar saatinin sesiyle irkildi. Saatin evin sessiz boşluğunda yankılar yapan saat sesini dinledi. Beşi işaret etmişti. Çaresiz ayaklarını sürüyerek ahşap konağın salonuna döndü. Hınzır diye söylendi içinden. Aç olsa mutlaka ortaya çıkardı. Boşu boşuna yormuştu kendini. Yanındaki emektar hizmetkarı Sabiha bugün izinliydi. O nedenle de minnoşu doyurmak ona düşmüştü bu akşam. Ahlayıp poflayarak eski kanepeye adeta çöktü. Feri kaçmış gözleriyle salonu taradı. Yine göremedi kedisini. Fazla da umursamadı. Acıkınca mutlaka ortaya çıkıp siftenirdi. Az evvelki rehavetin yeniden üstüne bastığını hissetti. Ağır ağır yorgun göz kapakları düştü. Uyuklamaya başladı. Zaten Süreyya Hanım günün pek çok saatini böyle yarı uyku ile uyanıklık arasında geçirirdi. Eski konak garip bir sessizlik içindeydi. Fakat dışarıda esen sert poyraz adeta zamana meydan okuyan binanın duvarlarını zorluyordu. Yeniden gözlerini açan yaşlı kadın uyandığında yerinden kımıldamadı. Kafasındaki karışıklığın dağılacağı umuduyla bekledi. Oturduğu kanepenin üzerinden yan yatıp kıvrıldığını fark etti. Kalın çerçeveli okuma gözlükleri halının üstüne düşmüştü. Gözlerinin içinde titreyen perdeler vardı sanki. En kötüsü serin bir rüzgar eski büyük salonun ortasında anaforlar yaratıyordu. Yüzünü buruşturdu Süreyya Hanım. Galiba görme duyusunda bir sorun vardı. Zira etrafında insan biçimli gölgeler seçiyordu. Bir de tam karşısında sapsarı bir ışık görür gibiydi. Kendisinden biraz ileride, antika pencerede biri oturuyordu. Ya da yaşlı kadın öyle sandı. Ama bu imkansızdı. Kocasının vefatından beri yıllardır bu konakta emektar hizmetkarıyla yaşardı ve bugün de onun izin günüydü. Acaba Sabiha mı dönmüştü? Sabiha diye seslendi, cevap alamadı. İlk defa korkmaya başladı. Zaten yüksek tansiyon hastasıydı. Galiba tansiyonu yine fırlamış, başı dönmüş, belki de kendinden geçmişti. Yalnızlıktan ürktü. Kalbi duracak gibi atıyordu. Bir şeyler olmuştu ama ne olduğunu hatırlayamıyor, kendindeki bu değişikliğe bir anlam veremiyordu. Burnuna tanımlayamadığı bir koku çarptı. Hafiften mirası bulandı. Yoksa zayıf kalbinde mi bir sorun vardı? Kalp krizi geçiriyor olabilir miydi? Artık bu yaşta her şey beklenirdi. Hafifçe inledi. Gecenin karanlığı iyice bastırmış ve yaşlı kadın uyuyakaldığı için lambaları yakamamıştı. Karşısındaki koltukla arasında kalan boşlukta bir gölge kıpırdadı. Küçük ama parlak yeşil gözler. Buz gibi bir merakla baktılar kendisine. Muhakemesi hala yerindeydi. Bu soğuk yeşil gözler Minnoş'a ait olmalıydı. Süreyya Hanım o an evindeki tek canlı varlık olan kedisinden yardım diler gibi Minnoş diye mırıldandı. Ama hain kedi miyavlamayı bile esirgemişti. Kımıldamadan bakıyordu sadece. ''Gel yavrum, gel buraya.'' diye inler gibi bir sesle seslendi kediye. Yaşlı kadın halinden korkarak pencerenin üzerinde doğrulmaya çalıştı. Romatizmalı bacakları kendisine ihanet ediyordu. Ahladı pofladı. Yeşil gözlü şey de koşarak uzaklaştı yanından. Ayağa kalkmaya çalıştı, tam beceremedi. Başı döndü, sendeledi. Ve tekrar kanepeye çöktü. Bir gariplik olduğunu sezinliyordu. Ama kavrayamadığı husus bunun kendisinde mi yoksa bunca yıllık ömrünü geçirdiği konağında mı olduğunu kestirememesiydi. O soğuk rüzgar nereden geliyordu? Camlardan biri mi açıktı yoksa? Ama eski zaman tipi alttan sürmeli pencereyi kimse açamazdı ki. Üstelik evde de kimse yoktu. Geç de olsa elektriği yakması gerektiğini hatırladı. Son bir gayretle yerinden kalkmak istedi. Evin içi zifiri karanlıktı. Neyse ki eşyaların yerini bildiğinden el yordamıyla elektrik düğmesinin bulunduğu yere kadar ilerleyebildi. Umarım Hınzır Minnoş'a takılıp düşmem diye dua etti içinden. Bir iki adım attı. Karşısındaki koltuğun yanından geçti. İyi seçemeyen gözlerini açıp kapattı. Allah Allah diye söylendi. Sanki bunca yıllık ömrünü geçirdiği salonda hareket halinde olan bir şeyler görüyor gibiydi. Odadaki o acayip rüzgar da hızını arttırmıştı. Ne durumda olduğunu anlayınca öylesine şaşırmıştı ki bir an soluğu tıkandı kaldı. Kalp atışları hızlandı ve soluğunu uzun uzun bıraktı. İşin kötüsü, belki de iyi yanı, sıhhatinde bir şey yoktu. Vakitsiz uyuyakalmanın sarsıntısı olmalıydı bu. Zaman zaman bu sarsıntıyı yaşardı. Galiba farklı olan korkusuydu. Sabiha olsa bunlar başına gelmezdi. O can yoldaşı ve evindeki tek nefesti. Kendi evinde olmasına rağmen karanlık ve o anlamadığı serinlik ürkütmüştü yaşlı kadını. Yolun ortasında durdu birden. Sanki hemen yanı başından biri geçmişti. Hızlı fakat sessiz, bir gölge gibi. ''Kim var orada?'' diye sordu. Cevap alamayacağını biliyordu ama ağzından dökülüvermişti kelimeler. Ürküntüsü arttı. Yoksa içeriye biri mi girmişti? Ne de olsa bütün çevre bu eski konakta iki yaşlı kadının yaşadığını bilirdi. Hırsızlar için mükemmel bir hedefti. Üstelik herkes, şurayi devletten emekli, müteveffa Sabri Vassal'ın dul eşi Süreyya Hanım'ın çok zengin olduğunu düşünürdü. Sorusuna cevap alamamıştı. Şayet evin içinde bir hırsız varsa, herhalde ona karşılık vermeyecekti. Paniğe kapılır gibi oldu. Bir an önce elektrik düğmesine kavuşma ve etrafını görme isteğine kapıldı. Güçlükle duvarın dibindeki komandatöre erişti. El yordamıyla parmaklarını duvarda dolaştırdı ve elektrik düğmesini buldu. Mandalı çevirdi. Salonun birden ışığa kavuşacağını ve her tarafın gündüz gibi aydınlanacağını sandı. Ama hiçbir değişiklik olmadı. Salonun zifiri karanlığı devam etti. Yaşlı kadın şaşırmıştı. Bilinçsizce düğmeyi birbiri ardına birkaç kere daha çevirdi. Etraf aydınlanmadı. Yoksa cereyanlar mı kesikti? Süreyya Hanım bunu anlamakta zorlandı. Elektrik düğmesini çevirmiş, lakin ışığı yakamamıştı. Lanet olsun, bir bu eksikti diye homurdandı. Karanlıkta kalma korkusunu arttırdı. Aynı anda şakaklarından bir ağrı hissetti. Gittikçe şiddetini çoğaltan, kafa kemiklerini burgu gibi oyan bir ağrı. Nefesi kesilir gibi oldu. Başına musallat olan şiddetli sancının korkudan mı yoksa artan tansiyonundan mı olduğuna karar veremedi yine. Tutunabileceği bir nesne, evin aşina olduğu herhangi bir görüntüsünü aniden yabancılaşan bu karanlık dünyada bir destek arayarak deliler gibi çevresine bakındı. Ancak ömrünü geçirdiği evi kendisine güven verecek bir şey sunmayınca kendinden medet umdu. Karanlık, alabildiğince karanlıktı evin içi. Gözleri nedense bu karanlığa uyum sağlayamıyordu. Neden sonra gözünde daimi kullandığı gözlüklerinin olmadığını anımsadı. Ani bir esinti döndü yine çevresinde. Sonra sanki ölü gece canlanmaya çalışıyormuş. Da sadece bir tek titrek soluk alabilmiş gibi yine sakinlik çöktü. Bu esintinin kaldırdığı pencerenin beyaz tüllerinin kısa bir an dalgalanırken çıkardığı sesi duyar gibi oldu. Emin olamadı. Ağır işiten kulaklarının o hışırtıyı duyamayacağını kavradı. Sonra bir esinti daha. Bu defa yanılmadı. Pencere açıktı. Bu dışarıdaki sert ve rüzgarlı havanın içeriye dolmasından kaynaklanıyordu. Pencereyi kim açmış olabilirdi? Koca konakta kendisiyle kedisinden başka kimse yoktu ki. Ağır ağır durduğu yerden pencereye doğru ilerlemeye başladı. Evinde bir şeyler oluyordu ve Süreyya Hanım bu kısa süreli esintilerin kötü bir kaynağı, kötü bir anlamı olduğunu hissediyordu artık. Bu evde varlığını duyumsadığı biri vardı. Bir şekilde içeriye kötü emellerle girmiş bir yabancı. Yaşlı kadın her an bir ağırlık altında ezilecekmiş gibi bir düşünceye saplandı. Salonun karanlığında üzerine doğru inen veya yaklaşan bir şey varsa görememişti. Gece ve karanlık bir soluk daha verdi. Bu kere daha sert. Gecenin soluğu keskin ve nemliydi. Açık pencereye doğru yaklaştı. Önce biraz rahatlar gibi oldu. İçeriye dolan sert poyraza rağmen sokağın lambalarının ilk ışıklarını aldı. Önü biraz daha aydınlanmıştı sanki. Cesaretlendi. Belki de yanılıyordu. Bir vesileyle pencereyi açmış, sonra da kapatmayı unutup uykuya dalmış olamaz mıydı? Ama bu sonra hayır diye mırıldandı kendi kendine. Olanaksızdı bu. Soğuk kış gününde bu kadar süre pencereyi açık bırakmış olamazdı. Yaşlıydı ve genellikle çok üşürdü. Zaten bu yüzden de Sabiha ile sık sık tartışırlardı. Temiz havaya meraklı olan hizmetkarı her vesileyle pencereleri açar, kendisi de söylenir dururdu. Karanlıkta ufak ve dengeli adımlarla yaklaşmaya çalışıyordu pencereye. Tam o sırada terlikli ayağı yerdeki yumuşak bir şeye çarptı. İlk aklına gelen şey bunun örgü örmeye çok meraklı olan Sabiha'nın yün torbası olduğu ihtimaliydi. Muhtemelen açık pencereden içeriye dolan rüzgarın etkisiyle bulunduğu yerden devrilmişti yün torbası. Önüne bir baktı fakat ayağına takılan nesneyi seçemedi. Ayağının ucuyla torba sandığı nesneyi biraz daha itti. Hayret, torba kaymamıştı. Yaşlı kadın önündeki nesnenin ayağına takılıp karanlıkta kendisini düşürmemesi için onu yerden kaldırmaya karar verdi. Romatizmaları eğilmesini zorlaştırıyordu ama yine de eğildi ve el yordamıyla torbayı yerden almak istedi. Kemikleri fırlamış, derisi büzüşmüş, deforme parmaklarıyla önce sıcak, yapışkan bir ıslaklığa değdi. Ne olduğunu anlayamadı Süreyya Hanım. Parmaklarını ürkek sıvıdan çekerken bir anda yorgunluğunu hissetti o şeyin. Ürkmüştü ama merakı üstün geldi. Yeniden uzattı elini ve o acayip yumağa. Bu defa garip ıslak tüylere eli değmişti. Ama o bu tüyleri çok iyi biliyordu. Boğazından kesik bir feryat çıktı. Bu minnoştu, sevgili kedisi. Daha doğrusu öldürülmüş kedisi. Yaşlı kadın dona kaldı. Yerinden bile doğrulamayacaktı. Şayet çok yakınından duyduğu o ses olmasa. Bağırma Cadalos, diyordu birisi. Titremeye başladı Süreyya Hanım. Artık gerçekle yüz yüzeydi. Konakta bulunduğu salonda hemen yanı başında birisi vardı. Tanıyamadığı bir yabancı, kedisini öldürmüş, aklından zoru olan bir manyak. Kendisine bu kadar cesaret bulacağını sanmıyordu yaşlı kadın. Oysa ilk şaşkınlığı geçince kimsin sen diye homurdandı. Ne istiyorsun benden? Yanındaki yabancı kıs kıs güldü. Hala anlamadın mı ne istediğimi? Yabancının sesi açık pencereden içeriye dolan Poyraz rüzgarından bile soğuktu. Kadın büyük bir tevekkülle canımı mı diye sordu. Esrarengiz yabancı evet demişti. Yaşadığı paniğe rağmen yaşlı kadın inanılmaz bir soğukkanlılıkla sordu. Her kim olursan ol ama bu garip hayvandan ne istedin, onu niye öldürdün, sana ne zararı vardı ki? O üstüne atlayacak, sahibini korumaya kalkışacak bir köpek değildi ki. Kedilerden nefret ederim. Süreyya Hanım hala konuştuğu adamı göremiyordu. Sesin sağından ya da solundan geldiğini fark edemeyecek kadar da şaşkındı. Evine bir hırsız ya da canına kasteden bir katil girmiş olabilirdi. Ama kedisinden ne istemişti? Yüreği burkuldu yaşlı kadının. Korktuğu şüphesizdi. Lakin bu korku, canından ziyade gittikçe belirsizleşen içindeki önlenemez hırstan kaynaklanıyordu. Genç ve kendini koruyabilecek çağda olsa, içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu hasta ruhlu adama saldırırdı. Ama şimdi çok aciz ve yaşlıydı. Doğru dürüst yürüyemiyordu bile. Nerede kaldı ki erkekle mücadele edebilsin? Beni de mi öldüreceksin? Evet dedim ya. Paralı biri mi sanıyorsun beni? Bilmem, bunu hiç düşünmedim. Paralı mısın? İşte şimdi tongaya bastın yabancı. Ben zengin biri değilim. Bu husus beni hiç ilgilendirmiyor. Merak ediyorsan söyleyeyim, hiçbir şeyini çalmayacağım. O halde neden beni öldürmeye kalkışıyorsun? Şu lanet kedi yüzünden. Bu kadarını bilmek sanırım hakkın. Süreyya Hanım bu kadar saçma bir cevapla karşılaşacağını ummamıştı. Hasta mısın sen? Diye mırıldandı boğuk ve kısık sesiyle. İşte bu en nefret ettiğim suallerden biridir, diye homurdandı esrarengiz yabancı birden gerilerek. Kanını emmek istediğim insanların çoğu bana bunu soruyor. Allah kahretsin, neden beni anlamıyorlar? Yaşlı kadın elinde olmayarak yeniden ürperdi. Neler söylüyordu bu kedi katili? Ciddi miydi acaba? Gerçekten minnoşun kanını mı emmişti? Bir tür vampir gibi. Yoksa hala uykuda mıyım? Bu bir rüya, daha doğrusu bir kabus mu diye düşündü. Ama değildi, gerçeğin ta kendisiydi. Bildiği kadarıyla insanlar rüyalarında rüyada olduklarını anlamazlardı. Adamın kıs kıs güldüğünü duydu yine. Korkma, senin kanını emmeyeceğim. Hatalı seçim yapmışım. Fazla yaşlısın ve bana heyecan vermiyorsun. Yaşlı kadın titremesine engel olamıyordu artık. Bu adam tımarhaneden kaçmış bir deli olmalıydı. Sanırım yaşlı bir cadalozla bu kadar yarenlik yeterli değil mi? Süreyya Hanım odanın karanlığında feri kaçmış gözleriyle hemen yakınındaki adamı seçmeye uğraştı. Eşkalini göremiyordu. Sadece bir gölge vardı karşısında. Bir de burnuna çarpan pis bir nefes kokusu duyumsadı. İğrenç bir koku, leş kokusu sanki. Kadıncağız neden sonra bunun kan kokusu olduğunu anladı. Sevgili kedisi minnoşun kanının kokusu olmalıydı. Donup kaldı. Sokağın içeriye akseden solgun ışıklarında konağın bahçesindeki ağaçların hareketli gölgeleri duvarlara vuruyordu şimdi. Açık pencereden dolan rüzgar eskisinden de sert esiyordu. Bu delinin şakası yoktu, öldürecekti kendisini. 85 yıllık ömrünün böyle bir sonu olmamalıydı. Şerefiyle, namusuyla sürdürmüştü bunca yılı. Fazla zengin olmamakla beraber babasından kalan bu eski konağı satmakta ya da kat karşılığı inşaata vermekte direnmiş, kocasının Ankara'da geçen memuriyet hayatının gerektirdiği ayrılık yılları hariç aile yadigarı olan bu evde doğup büyümüştü. Bu evde de ölmek isterdi. Ama asla bu şekilde ne olduğu meçhul bir deli sapık veya her neyse anormal bir kişinin zevki uğruna cinayete kurban gitmek istemiyordu. O pis ağız kokusunu ya da kan kokusunu yeniden yakınında hissetti. Sıcak bir nefes yüzünü yokladı. Kedi katili çok yakınında olmalıydı. Kokunun geldiği yönü algılamaya çalıştı. Aynı anda da boğazına bir çift el uzandı ve gırtlağını kavradı. Güçlü kalın parmaklar. Kedi katili eldiven kullanıyordu. Boynunu sıkmaya başlayan parmakların deri bir kılıf içinde olduğunu fark etti yaşlı kadın. Süreyya Hanım sanki bal mumundan yapılmış da bir alevle karşı karşıya kalmış gibi erimeye, yavaş yavaş sönmeye başladığını hissetti. Nefes alamıyordu. Bağırmak, çığlıklar atmak, ümitsizce haykırmak istedi, beceremedi. Gırtlağından sadece bir hırıltı yükseldi. Gözleri karardı ve ruhunu oracıkta teslim etti. Katilin hala boynunu bir mengene gibi sıkmaya devam ediyordu. Sonra her şey bitti. Katil, Ellerini gırtlağından çektiğinde yaşlı kadının cesedi bir külçe gibi yere serildi. Ayırım sonu sayfa 18.